Kutsal İsyan 11. ayrım sayfa 168. Sakallı Tevfik Bey yığın yığın ve türlü mezelerle yüklü masayı türlü içkilerle de süslemişti. Kadehini kaldırarak "Arkadaşlar," dedi. "Payitahtın kurtarıcısı Büyük Kumandan Mustafa Kemal'in şerefine kadehimizi kaldıralım." Mustafa Kemal bu takdimden hoşlanmıştı. Bütün sofradakilere gülümseyerek "Prozit arkadaşlar," diye bağırdı ve kadehini gerçek bir hızla bir yudumda içiverdi. Onun önüne bol bol tuzlu leblebi, fasulye, piyazı gibi eskiden beri çok sevdiği yiyecekleri istif etmişlerdi. Sakallı Tevfik Bey onu iyi tanıyor, düşkünlüklerini biliyordu. Sakallı Tevfik Bey'in en çok tanınmış lakabı Acenta Tevfik'ti. O Anafartalar kahramanıyla daha Arnavutluk ayaklanmasından beri tanışıyordu. Balkan Savaşı'ndan önce Mahmut Şevket Paşa Arnavutluk'a gittiğinde paşanın kurmay başkanı Mustafa Kemal'di. Acenta Tevfik karargaha gazete muhabiri olarak yerleşmiş ve Mustafa Kemal'le arkadaş ve dost olmuştu. Tevfik Bey gazetesine yazdığı savaş yazılarının pek çoğunda Mustafa Kemal'in kaleminden yardım görmüş ve bu yüzden de gazetesine dört başı mamur, savaş haberleri ve röportajları göndermişti. Gece ilerledikçe diller çözülüyor ve ilk planda dünya savaşının gidişatı ve dünya siyaseti üzerinde alabildiğine konuşuluyordu. Daha birinci yılını dolduran savaş Türkiye'yi iktisatça yıkmış, insan kaynaklarının kaymağını harcamıştı. İlk atılımda Çanakkale'de 200 bine yakın körpe Türk çocuğu, aziz kanlarıyla Karaçalı'yı bile güç yetiştiren susuz ve kireçli tepeleri ve sırtları sulamış, Enver Paşa Allahu Ekber dağından aşırtacağım diye 100 bin kişilik Türk ordusunu bu dağın deli tipiler ve boralar dönüp duran ak uçurumlarına gömmüştü. Hala da cephelerde sayısız Türk çocuğu kırılmaktaydı. Bütün sofradakiler aralarında Çanakkale zaferlerinin dünyayı gerçekten apıştıran destanını asker dehasıyla yazmış olan bir kahraman bulduğu halde asık yüzlü, karamsar birer hatip kesilmişlerdi. Sevinemiyorlardı. Memleket dertleri korkunç gerçekleriyle ortaya seriliyor, sofradakilerden hemen hiç kimse Türk ve Alman zaferine inanmıyordu. Çanakkale destanını dehasının altın kalemiyle yazmış olan Mustafa Kemal ise sofradakilerin en karamsarıydı. "Arkadaşlar," diyordu, "memleket çok fena idare edilmektedir. Yolumuz Çanakkale zaferine rağmen tehlikelidir. Bir uçuruma doğru sürükleniyoruz. Bu harbin biz ve müttefiklerimiz tarafından kazanılacağına katiyen ihtimal vermiyorum. Türk ordusu üzerine düşen vazifeyi son dakikaya kadar yapacaktır. Fakat bu uğurda feda edeceğimiz gençlere, sarf edeceğimiz paraya şimdiden acıyorum. Maalesef şunu ilave etmeliyim ki İttihat ve Terakki Umumi Merkezi ve partinin ileri gelen erkanı gözü bağlı yürümektedirler. Almanların göz boyayıcı zaferlerine aldanmış bulunuyorlar. Harp uzadıkça aleyhimizde inkişaf edecek, hiçbir şey sonunda mağlup olmamıza mani olamayacaktır." Mustafa Kemal'in bu sözlerle özetlenmiş olan konuşması denebilir ki saatlerce sürmüş, bütün sofraya sonuna dek egemen olmuştu. Mustafa Kemal'in konuşması en tehlikeli bir bozguncu propaganda niteliğini taşıyordu. Onun sözlerini dinleyenler hükümete şimdiden devrilmiş gözüyle bakıyorlardı. Mustafa Kemal gece geç vakit epey boşalmış ve hafiflemiş olarak evine gidip mışıl mışıl uyku çekerken, Talat Bey'in kargaları geceki toplantı biçimindeki şöleni çoktan kendisine uçurmuşlardı. Talat Bey göz önünde yapılan bu yıkıcı toplantıya bir türlü akıl erdiremiyor, ulusun yavaş yavaş zıvanadan çıktığına inanacağı geliyordu. Nezaret odasında hop oturuyor, hop kalkıyordu. Demek ki bir Yakup Cemil, bir Sapancalı Hakkı, bir Hüsrev Sami yetişiyormuş gibi şimdi başlarında bir de Mustafa Kemal ekşimişti. Gerçi o eskiden beri İttihat ve Terakki'nin başına ekşimiş bir asiydi. Ancak Çanakkale'de Hamilton kuvvetleriyle boğuştuğu sürece sesi çıkmıyor, çıksa bile ancak Enver Paşa'nın bürosuna dek ulaşabiliyor, orada boğulup kalıyordu. Çanakkale zaferinden sonra İstanbul'a gelip boş günlere yaslandığından beri hem kendisiyle hem Enver'le hem de bütün İttihat ve Terakki'nin kaderiyle uğraşmaya başlamıştı. Eski kale ve şato kapılarını yıkmaya özgü bir koçbaşı gibi daha bir iki gün önce dahiliye nezaretinin kapısına toslamış Müsteşar Halil Menteş Bey'in Harciye Nazırı Nesimi Bey'in kapılarına da aynı hızla toslamıştı. Şimdi de İttihat ve Terakki'nin genç asileriyle el ele ve baş başa vermiş onlara elebaşılık ediyordu. Oysa Çanakkale'de zafer üstüne zafer kazandığı halde Enver onu bir türlü yarbaylıktan yukarı çıkarmıyor, öbür binlerce irili ufaklı subaya günlük tayin verir gibi rütbe dağıtıldığı halde ona birkaç kez hak ettiği albaylık rütbesi verilmiyordu. Yine kendi yakın adamları Bahaeddin Şakir ile Doktor Nazım kendisine hatırlatmıştı da. O da Enver üzerinde baskı yaparak onu terfi ettirmişti. Enver demişti, şu Mustafa Kemal'in terfi işi artık her tarafta bir mesele olmaya başladı. Onu terfi ettir de herkesin ağzı kapansın. Şölen gecesinde geçenleri bir rapor halinde alan Dahiliye Nazırı, sabahleyin doğruca Enver Paşa'nın yanına koşmuş ve ona şöyle demişti. Mustafa Kemal bu zaferden sonra orduda çok kuvvetli bir mevki sahibi olmuştur. Bizi sevmediği ve hepimizi tenkit ettiği en yeni misallerle vakidir. Bu zatın bir gün halkın ve ordunun başında saltanata, hükümete karşı hareket edeceğini tahmin ediyorum. Buna meydan vermeyelim. Kendisini oldukça uzak ve zor bir vazifeye tayin edelim. Terfini imzaladık. İrade-i Seniye'ye iktiran etti. Miralay oldu. Bugünlerde onu 2. Ordu Kumandan Vekilliğine tayin ederim olur biter. Çünkü İzzet Paşa hastalanıp çekildi. Ziyafet sofrasındaki ateşli konuşmaları yüzünden Mustafa Kemal 2. Ordunun karargah kurduğu karlı buzlu Bitlis, Muş bölgesine gitmeye hazırlanırken Sapancalı Hakkı Bey ile Yakup Cemil Beylerin çevresinde siyasal bir fırtına esmeye başlamıştı. Bu fırtınada sık sık Mustafa Kemal adı geçiyordu. İki muvazzaf subay olan Sapancalı Hakkı Bey ile Yakup Cemil Bey'in o dönemi damgalayan pek sık olaylar içinde yakın arkadaşlıkları vardı. İttihat ve Terakki'nin bu iki fedaisi Trablus Savaşı'na Mustafa Kemal ile birlikte gitmişlerdi. Oradan dönüldüğünde Baba Ali baskını tasarlanmış ve bunda en baş rolleri Yakup Cemil ile Sapancalı Hakkı oynamıştı. Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı yere seren Yakup Cemil'in kurşunları zaferi ilk elde olgun bir elma gibi Enver'le Talat'ın avuçlarına düşürmüştü. Cesaretle patlayan tabancalar Kamil Paşa'yı kuzu gibi sadaret koltuğundan uzaklaştırmış ve iktidarı kayıtsız şartsız İttihat ve Terakki'nin eline teslim etmişti. Mustafa Kemal Çanakkale'den dönüşünde şimdiye dek karşılaştığı büyük ve görünmez tehlikelerden biriyle, hatta en önemlilerinden biriyle karşılaşmıştı. Savaşın en kızgın zamanında en küçük falsonun vatan hainliğiyle suçlandırıldığı bir zamanda gemi azıya almış, bir Yakup Cemil Talat'ı ve Enver'i tepeleyip hükümeti devireceğini açıktan açığa bağırarak söylüyor. Peki onların yerine kimleri getireceksin diye alaylı ciddi soranlara da şöyle yanıt veriyordu. Enver Paşa'nın yerine Mustafa Kemal başkumandan vekili ve harbiye nazırı olacak. Bu Talat'ın da Enver'in de kulağına gitmişti. Herkes gibi onlar da Yakup Cemil'den hem korkuyor hem de onu idare etmeye çalışıyorlardı. Hele şu anda Mustafa Kemal'e ilişmek akıllarından bile geçmiyordu. Onların elindeki en iyi koz kendilerine rakip ve zararlı gördükleri kişileri sürgün etmekti. Onların birkaç yıl önce yıktıkları Abdülhamit de öyle yapıyordu. Hepsini maaşlı sürgün olarak payitahttan uzaklaştırıyordu. Fethi Bey küçük Bulgaristan'ın başkentinde çile dolduruyordu. Genel karargahta askeri istihbaratın başında çalışan Kazım Karabekir doğuya sürülmüş, böylece Enver Paşa her şeye itiraz eden ve kendisine kafa tutan bir kişiden daha kurtulmuştu. Mustafa Kemal Çanakkale'den döndü döneli zafersiz bir başkumandan vekili olan Enver Paşa'nın arkasından da çok düşürücü sözler edilir olmuştu. Onu da en sonra Rus cephesine sürüp önüne kemik gibi bir de paşa rütbesi atar, biraz daha soluk alabilirlerdi. Yakup Cemil'in şampiyonluğunu yaptığı ayrı barış tezini Mustafa Kemal çapında bir kumandanın desteklemesi işin propaganda değerini arttırıyor, söylenti alanını daha çok genişletiyordu. Yakup Cemil, Mustafa Kemal ile konuştuğunda, ''Başkumandan vekilliği ancak sana layıktır.'' diyordu. ''Yenilmiş bir kumandan hiçbir vakit başkumandan olamaz. Ben Enver'i de Talat'ı da temizleyerek o mevkiye senin gelmene yardım edeceğim.'' Enver'i o mertebeye getirdim ki ne de olsa bana o kadar istediğim halde bir kaymakamlık rütbesini bile çok gördü. Onları iktidara getirmek için hükümeti kurşunlarımızla çil yavrusu gibi dağıttık. Koskoca Harbiye Nazırını yıldırım çarpmış bir meşe gibi kanlar içinde yere serdik. Sonra da siz siyasete karıştınız, adam öldürdünüz diye bizi ordudan uzaklaştırdılar. Sapancalı'ya, bana, Hüsrev Sami'ye yaptıkları bu nankörlük hiç affedilir mi? Mustafa Kemal bu pek gözlü adamı iyice dişine vurmuştu. Sevdiğini sonuna dek severdi. Ne yazık ki onun zekası cesaretinden üstün değildi. Onun içinde İttihat ve Terakki'nin fedaisi olarak kalmıştı. Bütün kötülük de hurdaydı. Yoksa o altın gibi bir çocuktu. Sapancalı Hakkı'yı daha çok seven Mustafa Kemal bu çocuğun yakınlarının başını yakabileceğini gizlice ona anlatıyordu. Sapancalı Hakkı'nın bütün öğütleri Yakup Cemil'in bir kulağından girip öbüründen çıkıyordu. Hele Enver'i tepeleyerek Anafartalar kahramanını onun makamına getirmek isteyişi Mustafa Kemal'i gülümsetiyordu. Bu suikast kurbanı namzetleri gerek Mustafa Kemal'in gerekse ulusun o kerte canını yakmışlardı. Ve hala o kerte yakmakta direniyorlardı ki onların ölümüyle dirimi artık onu hiç ilgilendirmiyordu. Bir tek korktuğu şey bu yiğit oğlanın kendi kendinin başını yiyeceğiydi. Dahiliye Nazırı Talat Bey'in hafiyeleri bütün muhaliflerin arkasında kum gibi kaynıyordu. Hatta kimi önemli kişilerin ardına 5-6 kişi birden taktığı oluyordu. Öbür yandan Milli Casus Teşkilati Mahsusa da polisten ayrı olarak Enver Paşa'ca onları izlemekle görevlendirilmişti. Mustafa Kemal oturduğu kahvehane ve pastahanelerde yer Allah'ın günü bunlardan birkaçının yırtıcı kuş gözüne benzeyen gözleriyle karşılaşıyordu. Ya zavallı Yakup Cemil kendisi Teşkilat-ı Mahsusa'da çalıştığından dünyada hiç kimsenin kendisini izleyebileceğine inanmıyordu. O bir İstanbul çocuğuydu. Yeni Bahçe'de doğmuştu. Hürriyetin ilanından 6 yıl önce harbiyeden mezun olmuştu. Her genç subay gibi o da Rumeli'de eşkıya kovalamaya gönderilmişti. Bulgar ve Rum çeteleriyle başarılı çarpışmalar yapmış olan Yakup Cemil çok iyi bir atıcıydı. O da her genç harbiyeli ve her genç subay gibi Abdülhamid'in istibdadına diş biliyordu. Ateşli ve isyan dolu bir ruha sahipti. İttihat ve Terakki örgütüne ilk girenler arasındaydı. İri yarı gövdesi, geniş omuzları, kırmızı yüzü, kimi zaman saf ve temiz, kimi zaman sert ve ateşli bakışları, şiddetli ve inanlı konuşmaları, en sonra ataklığı ve atikliği ona yoldaşları içinde özel bir yer sağlamıştı. Hürriyetin ilanından sonra bir süre Adana'da İttihat ve Terakki'nin sorumlu delegeliğini yapmıştı ki bu görev bir valiyi bile etkileyecek güçteydi. Trablus Savaşı patlak verince serüven arayan ruhu ileri atılmış, Sapancalı Hakkı ve Mustafa Kemal ile Mısır üzerinden ve 700 kilometrelik bir çöl geçerek Trablus'a varmıştı. Elindeki tabancası orada da rahat durmamış, casustur diye bir zenci teğmeni Şükrü Efendi'yi haksız yere yaşayanlar arasından uzaklaştırmıştı. Oraya gideli henüz 2-3 ay olmuştu ki cephe kumandanı olan Enver bu cinayet üzerine onu gerisin geri İstanbul'a göndermişti. Birinci Dünya Savaşı başlayınca yüzbaşılıktan ayrılmış olan Yakup Cemil'in emrine büyük bir çete verilmiş ve sınır boylarına gönderilmişti. Ondan gerçekten çok şeyler bekleniyordu. Çetenin sayısı 2000'e varıyordu. Hepsi de sivil olan bu geniş kadrolu çetenin çalışma alanı Kafkasya, Gürcistan, Ermenistan'dı. Buralara sızarak türlü sabotajlar yapacak, Rus ordusunun gerilerine güvensizlik salacaklardı. Bu geniş kadrolu çete, küçük çete gruplarına ayrılıyor ve bunların başlarında da sonradan ün salacak çete reisleri bulunuyordu. Binbaşı Asım, Yüzbaşı Halit, Lazistan Mebusu Sadi, Şakir Kesebir eski iktisat vekili, Çerkes Etem ve benzeri. Yakup Cemil çetesini vapurla Trabzon'a götürmüş, Türk ordusunun Batum saldırısına çetesiyle katılmış ve kentin alınmasına büyük rol oynamıştı. Bunun için de kendisine Batum Fatihi denmesini istemişti. Ömründe elde ettiği bu en büyük başarısıyla durmadan övünüyor, yeni zaferler peşinde koşmak için can atıyordu. Kafkasya'da dolaşıp duran Yakup Cemil, Ruslardan Ardahan kasabasını da almış, önüne bir Ardahan Fatihliği de katmıştı. Yakup Cemil casus manisine kapılmıştı. Her ayak bastığı yerde ilkin casus arıyordu. Erzurum'da ordu kumandanı Mahmut Kamil Paşa'nın sözü onun katında geçmiyordu. Ordu içinde casusluğundan kuşkulandığı birçok Türk askerini sorgusuz sualsiz kurşuna dizdirmişti. Yine Hasankale'de düşmana haber uçurduğu sanılan bir jandarma eriyle 16 köylüyü bir tek soru sormadan kurşuna dizdirmişti. Onunla başa çıkamayacağını anlayan Mahmut Kamil Paşa onu yine kendi kumandası altındaki Bitlis-Muş bölgesi kumandanlığına sürgün etmişti. Yine kalabalık çetesini arkasına takan Yakup Cemil soluğu Ali Bey'in Çetinkaya alayında almıştı. Ali Bey de çok sert bir asker olduğu halde Yakup Cemil'e söz anlatamamıştı. Yalnız ne etmişse etmiş, bu eli avuca sığmaz adamı Irak cephesindeki Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa'ya göndermenin yolunu bulmuştu. Halil Paşa 6. Ordu Kumandanıydı. Paşa Yakup Cemil'i yine muvazzaf hizmete almış ve bir yüzbaşı olduğu halde emrine bir bağımsız tabur vermişti. Onun bu taburla haşrü neşr olarak çevresine zararlı olmaktan uzak kalacağını sanan Halil Paşa çabucak aldandığını anlamıştı. Yakup Cemil hiçbir kaba sığmayan civa gibi bir adamdı. İngiliz siperlerinin karşısındaki Türk siperlerine sinmiş olan Yakup Cemil'in taburu bir gün hiç beklenmedik bir zamanda birdenbire deliler gibi saldırıya kalkmış ve İngiliz makinalı tüfekleriyle bir buğday tarlası gibi biçilmiş, gerçekler dünyasından birkaç dakika içinde silinivermişti. Halil Paşa bu vakitsiz ve emirsiz saldırıya haber alınca hem kırılan bir tabur Türk çocuğuna acımış hem de Yakup Cemil'e sınırsız kızmıştı. Baştan başa hareket eden Yakup Cemil, siper hayatından bıkmış, usanmış, çete savaşlarına benzer bir baskınla İngilizleri gafil avlamaya çalışmış ve böylece İngilizler karşısında mıhlanıp kalmış olan Türk ordusuna da bir örnek olmak istemişti. Halil Paşa bu olaydan sonra doğrudan doğruya yeğeni Enver Paşa ile haberleşerek Yakup Cemil'i kendi bölgesinden uzaklaştırmanın çarelerini aramış ve bulmuştu. Yakup Cemil'in İstanbul'a uzaklaştırılması çok sürmemişti. Yakup Cemil'in en sevdiği adam Sapancalı Hakkı'ydı. Onun Bükreş'ten getirdiği ayrı barış düşüncesini benimseyen Yakup Cemil artık payitahtın altını üstüne getirecek kocaman bir bomba haline gelmişti. Hükümetin en güçlü iki başı Talat Bey ile Enver Paşa da onun önünde titremeye başlamıştı. Şundan ki her zaman bir arkadaş olarak yanı başlarına dek sokuluyordu. Onu bürolarından uzaklaştırmaya, kovmaya yüzleri tutmuyordu. Bugünkü mevkilerini onlara bağışlayan %50 Yakup Cemil'in tabancasıydı. Ondan hem korkuyorlar hem de ona minnet borçlu olduklarını derinden duyuyorlardı. İşte bu canlı tehlikede salt bu yüzden ortadan kaldırılamıyordu. Yakup Cemil Sapancalı Hakkı ile Mustafa Kemal'in benimsedikleri ayrı barış parolasına onlardan daha büyük bir enerjiyle sarılmıştı. Bir gün Enver Paşa'nın karşısına dikilmiş ona şöyle diklenmişti. Bu haliyle harbi kaybedeceğimiz %100 muhakkak bilmelisiniz. Bundan sonra son aylarda dolaştığı sınır boylarında gördüğü faciaları uzun uzadıya anlatmış, bu arada Mahmut Kamil Paşa'yı, Ali Çetin Kaya Bey'i, Halil Paşa'yı insafsızca neşterlemişti. Enver Paşa'dan bir tümen kumandanlığı istemiş, o da ona beceriklice atlatarak Irak cephesine yollamıştı. Yakup Cemil bu arada büsbütün bir anarşist, ihtilalci karakteri taşıyordu. Kendini boşlukta duyuyor ve her görüştüğüne Mustafa Kemal ile Sapancalı Hakkı'dan aldığı esine dayanarak çok tehlikeli sözler söylüyordu. Yok yok, bu böyle gitmeyecek. Bu işlere bir çare bulmalı. Zararın ne yanından dönülse kârdır. İşte Mustafa Kemal koskoca bir anafartalar yapmış eşsiz ve yenilmemiş kumandan bu büyük zaferin bile geçici bir avunmadan başka bir şey olmadığını söylüyordu. Mustafa Kemal'in insafsız eleştirilerine bir de ayrı barış formülünü katan ve böylece ihtilalci bir Yakup Cemil yaratan Sapancalı Hakkı pek yürekli, pek temiz ve pek mert, aynı zamanda akıllı bir halk çocuğuydu. Baba Ali baskınından sonra fedailikten ve teşkilatı mahsusadan çekilerek ticarete atılmak suretiyle de bu dipsiz ve tehlikeli olayların yörüngesinden uzaklaşmak istemişti. Hakkı Bey 1882'de Sapanca'da doğmuştu. Sapanca Gölü kıyısına Halep'ten göç etmiş bir Türkmen ailesindendi. Babası koyun ticaretiyle uğraşıyordu. Babası ölünce annesi çocuklarıyla beraber İstanbul'a gelip yerleşmişti. Annesi Hakkı'yı Beşiktaş Askeri Rüştiyesi'ne yazdırmıştı. Burayı bitiren Hakkı Edirne Askeri İdadesi'ne gitmiş, oradan da Harbiye'ye geçmişti. 1319'da temel olarak 3. Ordu'ya katıldı ve Rumeli'de Milli Kurtuluş Hareketi'ne hazırlanan imparatorluk uluslarına karşı eşkıya avına çıktı. Hakkı Bey ilk görevini yaptığı Selanik'teki Redif Alayı'nda İttihat ve Terakki'nin başarıyla tanıştı. Bir partili olarak göze çarpmaya başladı. Mustafa Kemal'le yakın arkadaşlık kurması da bu zamana rastlıyordu. Sapancalı buradan İşkodra'ya gönderilmiş, orada da ihtilalci çalışmalarına hemen başlamış. Kazım Dirik ile el ele ve ateşli çalışmaları İstanbul hükümetince çabucak haber alınmış, her ikisinin de yakalanması için hükümetten emir çıkmıştı. Sapancalı bu haberi alınca hemen oradan Karadağ'a kaçmış, bir yıl orada saklanarak 1908 Hürriyet Devrimi ile meydana çıkmıştı. Oradan Selanik'e gelen Hakkı Bey, Redif taburunda biraz daha çalışmış, sonra İskodra'da İttihat ve Terakki'nin sorumlu sekreteri olarak çalışmaya başlamıştı. Sapancalı'nın en içten ve en yakın arkadaşları Yenibahçeli Şükrü, Hikayeci Ömer Seyfettin, Bandırmalı Reşit, Çerkes Ethem'in ağabeysi, Kuşçu Başızade Eşref ve Asitaneli Nizamettin idi. Dünya Savaşı patladıktan sonra ticari işlerini artıran Sapancalı, Romanya ile Osmanlı hükümetleri arasında buğday alım satımında ön ayak olmuştu. Yalnız siyasal hasımlarınca az kalsın lekeleniyordu. Sapancalı partinin kirli işlerinden hiçbirine yanaşmamış, sonuna dek tertemiz kalmanın yolunu bulmuştu. Mustafa Kemal bunun için onu çok seviyordu. Ne var ki Sapancalı'nın kirli işlere karışmamaktaki direnişi de bir işe yaramamıştı. Romanya'da bulunduğu sırada Fransız ve İngiliz temsilcileri onun Enver Paşa'nın en yakın arkadaşı olmasından yararlanarak ayrı barış düşüncelerini ona açmışlar ve böylece Enver'e doğru bir yol bulmaya çalışmışlardı. Almanların bütün cephelerde durakladığı bir sırada yapılan bu ayrı barış telkini çok güzel bir şeydi. Türkiye'de bunu isteyen birçok düşünen kafa vardı. Hükümeti sımsıkı ellerinde tutanları bu düşünceye yanaştırmanın güçlüğü de meydandaydı. Ayrı barış düşüncesini ilk önce Sapancalı'ya açan onun ta Selanik'ten beri tanıdığı dostu Havas Ajansı muhabiri Monsieur Moto olmuştu. Sapancalı her ne kadar artık siyasetle hiçbir türlü ilgisi olmadığını durmadan söylemişse de bu görüşmenin bir değil birkaç kez yapılmasını önleyememişti. Fransa, Monsieur Moto'nun ağzı ile Türkiye'den ayrı barış istiyordu. Hükümette bunu dinleyecek bir tek kulak var mıydı? Ondan sonra Sapancalı'ya İngiliz elçisi yanaşmış, o da ayrı barış düşüncesini açmış, hatta daha avantajlı bir ayrı barışla ileri sürmüştü. Sapancalı Hakkı Bey onları ister istemez dinlemiş, zoraki bir aracı haline gelmişti. İstanbul'a döndüğünde en yakın arkadaşı Enver'le Talat'ı bunları şöyle üstün körü olsun çıtlatıp düşüncelerini yoklayabilirse de bunu yapmadı. Sapancalı Romanya'dan İstanbul'a dönüşünde yine Seyfi Sefa'in ajantasının üstünde ticari yazıhanesinde her zamanki işleriyle uğraşmaya başlamıştı. O İttihat ve Terakki içinde en çok arkadaşı olan bir adamdı. Bundan dolayı her Allah'ın günü yazıhanesi İttihatçı arkadaşlarıyla dolup taşıyordu. Ne var ki Dahiliye Nazırı Talat Bey bu en idealist particilerle yakın dostları Sapancalı'yı şiddetli bir göz hapsine almıştı. Onlardan önemli, hatta çok önemli bir tehlike kokusu aldığı anlaşılıyordu. Arkalarına yığınla sivil polis takmıştı. Sapancalı en sonra bunu anlamış, kendini ve çevresini kontrol etmeye başlamıştı. Bir gün Karlman pasajı önünde vitrinlere bakarken çevresinde kendisiyle ilgilenen kalabalık bir grup görmüş, kuşkulanmıştı. Sonra oradan tepe başında bir gazinoya uğrayarak bira ısmarlamış ve grup oraya da gelip karşısındaki boş masaya oturmuştu. 6 kişiydiler. Sapancalı Hakkı'nın kafasını tasa atmıştı. Hemen polis müdürü Ahmet Bey'e koşmuş, çıkışırcasına ona bu durumdan yakınmıştı. Ahmet Bey şaşırmış. "Şu münasebetsizlere bak yahut," demişti. Sanki ben bunlara altısının da bir arada gezmesini söylemişim gibi heyet halinde vazife yapmışlar. İzleme emrini veren Talat Bey'den başkası değildi. Ötekiler neyse ne. Hüsrev Sami ile Yakup Cemil'in de yazıhaneye girip çıkması Talat Bey'i adam akıllı kuşkulandırmıştı. Yakup Cemil, hükümet erkanınca o günlerin en tehlikeli adamı sayılıyordu. Kendinden önce tabancası konuşuyordu. Talat Bey'in bir korkusu boşuna değildi. Romanya'dan gelen ayrı barış havadisini Sağır Sultan bile işitmişti. Olaylarda aldatıcı karakterini bırakmıyordu. Sapancalı Hakkı Romanya'dan bomba gibi fikirlerle döndüğünde Hüsrev Sami de Trabzon'daki parti görevinden ayrılıp İstanbul'a gelmişti. Hükümetin aleyhinde ulu orta atıp tutan Hüsrev Sami Talat'ı adam akıllı ürkütmüştü. Bu arada bir Yakup Cemil eksilmiş gibi o da Halil Paşa'nın isteği üzerine İstanbul'a gelmiş, hemen candan arkadaşı Sapancalı'nın yazıhanesine uğramıştı. Mustafa Kemal'in Çanakkale'den temelli dönüşü, yeni düşünceleri ve propagandaları ile devletin güvenini sarsan tutumu Talat Paşa'yı tedirgin hale getirmişti. Sık sık toplananların hepsi de eski tanıdık, eski bildikti. Hepsi de zaman zaman kodaman arkadaşlarınca görev diye sürgüne gönderilmiş kişilerdi. Yakup Cemil'in gözü kendisine vaat edilmiş, yarbaylık rütbesinde olmasaydı hemencecik hükümeti allak bullak etmeye hazırdı. Enver Paşa cepheden cepheye gezerken İstanbul'da onu dört gözle bekleyen Yakup Cemil ömrünün en sıkıntılı günlerini geçiriyordu. Prens Sabahattin'in yakın dostu ve özel katibi Satvet Lütfi Bey onu Bursa'daki Kaplıcalı Oteli'nde birkaç gün dinlenmesi için çağırınca çok sevinmişti. Yönetimde Adem'i merkeziyet yanlısı olan Prens Sabahattin de şimdi bir de ayrı barış sloganı vardı. Ve Türkiye'deki en içten adamı Satvet Lütfi Bey de Bursa'da sürgün olmakla beraber onun düşüncelerinin biricik temsilcisiydi. Yakup Cemil'in de bu düşüncesinin şampiyonluğunu yapması onu ilgilendirmiş ve çaktırmadan onu Kaplıcalara çağırmıştı. Yakup Cemil Trabzon'da yeni dönmüş olan ve hükümete Talat'a sövüp sayan Hüsrev Sami'yi de kandırarak alıp Bursa'ya götürmüştü. Hüsrev Sami Yakup Cemil'in kışkırtıcı başısıydı. Prens Sabahattin Sultan Abdülhamit'in kız kardeşinin oğluydu. Babası damat Mahmut Paşa iki oğlunu yanına alarak Avrupa'ya kaçmak zorunda kalmıştı. Birçok genç Türkler gibi orada sultana karşı savaş açmıştı. Prens Sabahattin Avrupa kültürüyle yetişmiş ve Paris'te 1906'da Terakki adlı bir gazete çıkarmıştı. Dayandığı ideoloji bakımından o zaman Jön Türk'ün bir kolu onun çevresinde toplanmış ve onun düşüncelerini benimsemişti. Ahmet Rıza Bey'in çevresine toplanan grubun istediği Mithat Paşa'nın rafa kaldırılan anayasasının yine yürürlüğe girmesiydi. Siyasal düşünceleri meşruti bir rejimden ileri geçmiyordu. Prens Sabahattin ise bu yandan Fransız sosyologlarının etkisinde sosyal bilgi tezine dayanırken siyasal alanda da daha ileri görüşlüydü. Cumhuriyete ve demokrasiye dek gidecek bir devrim istiyordu. Prens Sabahattin'e göre Abdülhamit'in devrilmesiyle de ulusun yoksulluğunu meydana getiren daha derin nedenler vardı. Müslüman Türk toplumunun asıl belini büken genel eğitim sisteminin bozukluğuydu. Türk halkı birey olarak kişisel girişim niteliğinden yoksundu. Köylü, çiftçi ve benzeri bilgi sahibi olamadığından para sahibi olamıyor, böylece de büyük işler kuramıyor ve yoksul kalıyordu. İşte kanunu esası denen anayasanın kabulünden sonra memlekette bir sosyal bilgi ve kişisel girişim kampanyası açmak, böylece de Batı uygarlığını yürüten buhar ve endüstri çağına girmek gerekiyordu. Sonra geniş imparatorluk topraklarını bir merkezden yönetmeyi bir yana bırakmalı ve her bölgenin kendi olanaklarıyla gelişmesine ön ayak olmalıydı. 1907'de Jön Türk Kongresi'nde başkan seçilen Prens Sabahattin büyük bir üne ulaşmıştı. Avrupa'dayken ittihatçılarla iyi geçinen prens, 1908 devriminden sonra yurda dönmüş ve İzmir'de düşüncelerini yaymaya başlarken karşısına İttihat ve Terakki dikilivermişti. İttihat ve Terakki yurtta tek siyasal kurum ve güç olmakta direniyor, başka hiçbir örgütün yaşamasına ve barınmasına göz yummayacağını açıkça söylüyordu. Prens Sabahattin'in çevresinde ve etkisindeki kişilerin taklibi hükümet yapacağı kanısı yaygındı. İttihatçılar böyle düşünüyorlardı. Onların meşrutiyet hükümetini devirip cumhuriyet kurmak istediklerini sanıyorlardı. Prens Sabahattin aslında hiçbir vakit hükümeti bir darbe ile devirerek başına geçmeyi düşünmemişti. Bunu onunla çalışan ve onu kendi davaları uğrunda kullanmaktan çekinmeyen siyasal çömezleri söylüyordu. Balkan Savaşı felaketinden yararlanan siyasal çömezleri bir yansız kabine kurmak düşüncesini ele almışlardı. Bu propaganda tutmuş ve henüz sarı gagalı olan ihtiyaççıları yere vurarak Kamil Paşa'yı iktidar sandalyesine oturtmuşlardı. Prens Sabahattincilerin Kamil Paşa kabinesi içinde en çok güvendikleri adam olan Harbiye Nazırı Nazım Paşa onlara hemen dirsek çevirerek şöyle demişti. Artık mesul kabine gelmiştir, dağılsınlar. Prens Sabahattinciler küskün küskün dağılıp evlerine gittiler ve Nazım Paşa'da Kamil Paşa kabinesi de günden güne ustalaşan ve hırsları artan ittihatçı avantgardların karşısında yalnız ve koruyucusuz kaldılar. İttihatçılar memlekette tabancayla post kapmak ve siyasal rakiplerden kurtulmak metodunu sokmuşlar, karşılarındaki pasifist gruplara da bunu öğretmişlerdi. Propaganda ve fikir tartışması ile kurulan bir kabineyi Baba Ali baskını ile alaşağı eden ittihatçı kodamanların karşısında aynı silahı kullanmak isteyen hasımlar türemişti. Son kerte insancıl ve demokratik yollardan iktidara gelme düşüncesi üzerinde bocalayıp duran Prens Sabahattin en sonra ataklaşan ve sabırsızlaşan müritlerinin gittiği komplo yoluna girmiş ve onlara uymak zorunda kalmıştı. Türkçesi bu siyasal davranış için verilen karar onun kafasından çıkmıştı. Takibi hükümet suçlusu olarak Satvet Lütfi, Salih Mahmut ve Ahmet Kur'an Beyler İzmir yoluyla Bodrum'a sürgün edildiler. Sonradan kaçmak için planlar kuran sürgünler oradan da Sinop Kalesi'ne sürüldüler. Sinop sürgünleri arasında Amasya mebusu İsmail Hakkı Paşa, İfham gazetesi sahip ve yazarlarından Ferit ve Mustafa Supi Beyler, Komünist Partisi lideri, Doktor Celal Paşa, Refik Halit Refik Cevat Ulunay, Alemdarcı Kadri Beyler, Efkaf-ı İslamiye Müzesi Müdürü, Melamiler Şeyhi Salih Efendi ile Şeyh Baha Bey de bulunuyordu. Bu sürgünler arasında Ziver Bey ile Sakallı Rıfkı denen iki vali Osmanlı Cemal, Nemlizade Salim, Sosyalist Hilmi, Kurmay Subay Nevres, Teğmen Bombacı Lütfi Beyler de göze çarpmaktaydı. İşte şimdi bütün bu düşünce adamlarının gizliden yaptıkları ve ittihat ve terakkici genç kuşağı da alet ettikleri bu ayrı barış parolası propaganda alanından kurtarılarak militanların eline geçmek üzereydi. Hiç olmasa durum böyle görünüyordu. Bir haftalık Bursa gezisi Yakup Cemil'e hükümeti devirmek için en yeni düşünceyi vermişti. Bursa'dan dönen Yakup Cemil, Enver Paşa'dan ne rütbe vaadi bulmuş ne de bağımsız bir Kürt tümeninin lafı olmuştu. Enver Paşa'ya karşı bütün güvenini yitiren Yakup Cemil, artık tozu dumana katmanın zamanı geldiğine inanmaya başlamıştı. Hatta artık ben itilafçı oldum diyecek kerte ileri de gitti. Sapancalı Hakkı büyük bir yanlışlık yapmış, Romanya'da kendisine önerilen ayrı barış görüşmelerini birçok arkadaşına olduğu gibi Yakup Cemil'e de açmıştı. İşte o günden beri kendisi de Yakup Cemil gibi tehlike içindeydi. Yakup Cemil bu işi İAŞ Nazırı Kara Kemal'e, Sadrazam Said Halim Paşa'ya, Talat Paşa'ya da açmıştı. Romanya'da büsbütün gizli geçmiş olan en tehlikeli bir konu, ondan yılandan korkar gibi korkan kudamanların kulağına dek gitmişti. Şimdi Yakup Cemil gibi Sapancalı Hakkı da topun ağzındaydı. Gariptir ki bu tehlikeli düşünceyle bütün kodamanları birer birer dolaşan Yakup Cemil bayağı hepsinden ayrı ayrı tatlı sözler bile işitmiş, sanki isteyip de yapamadıkları bir işten konuşuluyormuş gibi kaygısız ve yüreklendirici görünmüşlerdi. 11. ayrımın sonu, sayfa 184.